Ayrım 16. Gök Tengri'nin Çocukları. Ahmet Taşal, sayfa 135. Bundan önce siyasi platformda da faaliyetlere girişen İslemi, Sasani Şeyhin Şahı Anuşirvan ile anlaşıp kızını İran hükümdarına verdi ve evlilik ittifakı kurdu. İslemi'nin kızının adı İslam kaynaklarında Tabari, Mesudi ve benzeri Hakim şeklinde geçmektedir. Bu kız Sasani İmparatoriçesi olmuştu. Göktürk orduları kuzeydoğudan saldırırken Sasani kuvvetleri de batıdan hücuma geçerek Akun devletini kolayca yıktılar. Yıkılan Akun devletinin toprakları Ceyhun nehri sınır olmak üzere Göktürkler ve Sasaniler arasında paylaşıldı. Neticede Maveraünnehir, Fergana'nın bir kısmı Kaşgar, Hoten ve Batı Türkistan'ın önemli şehirleri Göktürk devletine bağlandı. Dolayısıyla meşhur İpek Yolu ve bu yolda ticaret yapan Soğudlular İslemi Yabgu'nun eline geçmişti. 7-3-11 Sasanilerle çekişme ve yeni müttefik arayışı. Akunların ortadan kalkmasıyla Göktürk devleti batıda tam anlamıyla Sasani İmparatorluğuyla sınır olurken aynı zamanda uluslararası siyaset açısından çağının dünyasının iki büyük devleti Bizans ve Sasanilerle temasa geçmiş, onlarla bir seviyeye yükselmişti. Bundan sonra Sasani hükümdarı Anuşirvan Batı Göktürklerine vergi vermeye başlamıştı. Bununla birlikte yeni siyasi gelişmeler olmaya başladı. Sasani İmparatorluğu Maveraünnehir ticaret yolunu tamamen eline geçirmek istiyordu. Bu sebepten ülkesinden Akdeniz ve Bizans limanlarına yapılan ipek ticaretini durdurdu. Böylece Göktürklere bağlanmış olan tüccar Soğut kavmini ekonomik zorluklara sokacak, hem de Göktürkleri ipek transit vergisinden mahrum edecek, ekonomik açıdan zayıflatacaktı. Ayrıca İslemi'nin gönderdiği elçileri hileyle öldürttü. Bu esnada batıda askeri harekata devam eden İslemi sınırlarını Hazar Denizi'ne kadar ulaştırdı. Daha önce gönderilmiş iki elçilik heyetine de iyi davranmayan Anuşirvan, birinci heyetin getirdiği ipekleri hemen satın alıp elçilerin gözü önünde yakmış, elçiler geri dönmüş, ikinci elçilik heyetini de gizlice zehirleterek öldürmüş, İran sıcağına dayanamadıkları için kendileri öldükleri yalanını yaymıştı. İslemi bu yalana inanmamış olmasına rağmen yine de Sasanilerle münasebetlerini hemen kesmedi. Soğutlu tüccar, elçi Maniak'ın tavsiyesine uyarak yeni bir müttefik arama yoluna gitti. 567 yılında adı geçen Soğutlu başkanlığında bir heyeti Hazar Denizi'nin kuzeyi Kafkasya üzerinden Bizans'ın başkenti İstanbul'a gönderdi. Eskiden beri Sasanilerle Bizans'ın arasının iyi olmadığını Soğutlular biliyorlardı. Kurulacak Bizans-Göktürk ittifakı neticesinde Sasaniler zor durumda kalabilirlerdi. 7-3-12 Bilinmeyen Alemden İstanbul'a Mektup. Göktürk elçileri ellerinde bir Türkçe, İskitçe mektupla vardıkları İstanbul'da çok iyi karşılandılar. Bizans'a ilk defa bilinmeyen bir ülkeden elçi geliyordu. Elçiler yanlarında çok kıymetli hediyeler de getirmişlerdi. İslemi'nin gönderdiği mektup İmparator II. Justinos'a okundu. Tarihte Orta Asya'dan Bizans'a gönderilen bu ilk elçilik heyetinin başarısı, İmparator Justinos'un hemen cevap verme ihtiyacı duymasından gayet iyi anlaşılmaktadır. 569 yılı Ağustos'u başında bir Bizans elçilik heyeti ittifak anlaşması yapmak üzere Göktürk ülkesine doğru yola çıktı. Bizans elçilik heyetinin başında Zemerkos bulunuyordu. Türk elçileriyle beraber hareket eden Bizanslılar, Karadeniz, Kafkaslar, Hazar Denizi ve Aral Gölü arasından Talas Nehri boyundan geçerek Tanrı Dağları silsilesindeki Akdağ, Bizans Ekta, Türkçe Altında ve Çince Payişan'da bulunan İslemi Yabgu ile Bizans arasında Sasanilere karşı sağlam bir ittifak anlaşması yaptılar. Ayrıca bu sırada İslemi'nin yanına gelen bir Sasani elçisine yüz gösterilmemişti. Bizans elçisinin dönüşünde yazdığı hatıraları Göktürk hayatı hakkında zengin bilgiler ihtiva etmektedir. 7-3-13 İslemi'nin merkezi Tanrı Dağları'nda. İstemi-Yabgu, 552 yılında devlet bağımsızlığını kazandıktan sonra ağabeyi Buma'nın ilk han ünvanını alması sırasında batı kanadının idaresini üstlenmiş ve Yabgu olmuştu. Devletin esas merkezi Orhun Irmağı civarındaki Ötüken olduğu halde o merkezini Türklerdeki idare sistemine uygun bir biçimde batıya taşımıştı. Tanrı Dağları'ndaki Akdağ, Payişan'a naklettiği başkenti, torunları tarafından önce Tokmak, Suyaba, arkasından Minkbulak, Merke'ye taşınacaktır. Başarıya ulaşan İstemi'nin politikası neticesinde Bizans-Sasani savaşları 571 yılında başladı. Bu arada batıya doğru Göktürk ilerleyişi devam ediyordu. Kafkasların kuzeyindeki Kuban Irmağı Havzası, sonra Azerbaycan, Göktürklerin eline geçti. Ancak Bizanslıların yaptıkları ittifaka uygun hareket etmemeleri üzerine ilerleme durdu. Türkler, Bizans'la yaptıkları anlaşmalara harfiyen uymuşlar, Sasaniler üzerinde baskı oluşturmuşlardı. Bizanslılar hiçbir şey yapmadıkları gibi Göktürklerden kaçan Avarlarla dostluk kurmuşlar, onlara yerleşecek araziler vermişlerdi. Bizanslıların anlaşmayı bozan söz konusu davranışları 576 yılında İstemi'nin ölümü sıralarında İmparator II. Tiberius tarafından gönderilen elçi Valentinos'u Aral Gölü havalisinde karşılayan Türk Şat, Türk Santos tarafından suçlanmasından anlıyoruz. 576'da Buhan adlı bir Göktürk beyi Kırım'a kadar ulaşmış ve Kerç Kalesi'ni zapt etmişti. 7-3-14 Bizans'la soğuyan ilişkiler. Aslında elçilik heyeti daha evvel yapılmış olan askeri ittifakın yenilenmesi için gönderilmişti. Bizans elçisi Türk Şad'a, Türk Santos, aşırı nezaket göstermişti. Ancak Şad, Bizanslıların yalancılığını ve imparatorla aynı ip üzerinde oynadıklarını dile getirerek, 10 diliniz var ama hileniz birdir diyerek 10 parmağını ağzına soktu. Sonra kendilerinden kaçan Avarları, Varhonitalar, kabul ettiklerini ve Panonia'ya yerleştirdiklerini, şimdi nasıl olur da ittifaktan bahsettiğini, Avarların eninde sonunda atlarının altında çiğneneceklerini belirtti. Türk Şad ayrıca Göktürk elçilerinin neden Kafkasya'nın güç ve tehlikeli yollarından götürüldüklerini, kendilerinin aslında Dinyeper, Tuna ve Meriç nehirlerinin nerelerden aktıklarını bildiklerini açıkladı. Alan ve Utigur, Oguz Ogurların Göktürkler tarafından itaat altına alınışını, Bizanslıların göz önüne getirmelerini ve doğudan batıya bütün kavimlerin efendilerinin Göktürkler olduğunu iyice bilmeleri gerektiğini söyledi. Bundan başka Bizans elçileri Göktürkleri en büyük yasları sırasında rahatsız etmişlerdi. Çünkü o sırada İstemi-Yabgu ölmüştü ve matemi tutuluyordu. Üstelik yas törenine uymayıp yüzlerini bıçakla kesmemişlerdi. Türk Şad'ın tepkisini daha fazla çekmemek için elçiler bütün bu hakaretlere razı oldular. Yas töreni bittikten sonra da Türk Şad'ın Bizans elçilerine tehditleri devam etti. Kırım'da Kerç, Bosforos kalesinin fethedileceğini söyledi. Türk Şad'ı kızdıran bir başka olay da Azerbaycan'da Türk ilerleyişini durdurmak için Sabar Türkleri kütlelerinin Bizans tarafından ortadan kaldırılmasıdır. Bundan sonra Bizans elçisi Akdağ'da bulunan Tardu'nun yanına gitti. Dönerlerken yine Türk Şad'ın kumandanlarından Bukan, Bukanus, Bohan, Kırım'daki Bizanslılara ait Kerç Kalesi'ni zapt etti. Bu Göktürklerin batıda ulaştığı en son noktadır. İstemi'nin ölümünden sonra yerine oğlu Tardu geçmiştir. Onun hakkındaki sarih bilgileri ancak 581 yılından sonra bulabiliyoruz. 7-4 Doğu Göktürk Devleti. Bir sürü tartışmadan sonra Kaan olan Işpara, adı gibi cesur bir şahsiyete sahip olduğu için devlete bağlı bütün boyların kalbini kazanmıştı. Doğu sınırları dışındaki Moğol kabileleri dahi ona itaat etmişlerdi. Aynı Işpara, Çin'e elçi göndererek iyi niyetini gösteriyordu. 7-4-1 Bir nişancının yaptıkları. Bu arada Göktürk-Çin ilişkilerinde Chang Sun Sheng isimli bir diplomat ön plana çıkmaya başlamıştı. Aslında bu kişi 580 yılında Qian Qin prensesin gelin getirilmesi sırasında refakat eden heyetle birlikte gelmişti. Işpara gelen heyete çok mağrur davrandığı halde Chang Sun Sheng'in iyi nişancı olması sebebiyle onu alıkoymuş, birlikte avlara çıkmıştı. Zaten Türklerin nişancılığa düşkün olduklarını bilen Çinliler özellikle onu seçmişlerdi. Onun olağanüstü nişancılığına hayran kalan Işpara daha fazla yakınlaşarak dost oldu. Hatta onun nişancılık tekniğinin kendi adamlarına öğretilmesini emretti. Çinli elçinin başta Işpara olmak üzere Göktürk devletinin ileri gelenleriyle yakınlaşması ileride tam bir felakete yol açacaktı. 7.4.2. Devlet adamları arasındaki çekememezlik. Çünkü Göktürk ülkesinde bulunduğu sırada devletin ileri gelenlerini yakından tanıyan Chang Sun Sheng, onların arasındaki bütün ilişkilerini öğrenme fırsatı buldu. Kimin kimi sevdiği ya da kin besleyip kıskandığı gibi konuları açıkça fark etti. Mesela ilk öğrendiği şey Işpara'nın kardeşi Chulo Hu'yu halk tarafından çok sevildiği için kıskanmasıydı. Ayrıca Çinli elçi çıkılan av seyahatleri dolayısıyla Göktürk ülkesinin dağlarını, derelerini, avlarını, boylarının sayısını, askerlerinin miktarını öğrenmiş, kaynağın ifadesine göre bilmediği, duymadığı kalmamıştı. Ülkesine döndükten sonra derhal bir rapor hazırlayıp öğrendiği her şeyi imparatoruna bildirdi. İmparator onun raporundan çok etkilendi. Hemen saraya çağırtıp bizzat ağzından dinledi. Chang Sun Sheng Göktürkleri o kadar iyi tanımıştı ki sanki avucunun içindeymiş gibi gösteriyordu. Neticede imparator onun hazırladığı stratejilere göre Göktürklere karşı politika uygulamaya karar verdi. 7.4.3. Göktürkleri bölme stratejisi. Chang Sun Sheng'in hazırladığı stratejinin esnasında özellikle Göktürk Devleti Kağanı Işpara'ya karşı bir kalkışma başlatılmalıydı. Yani çekememezlik duyguları harekete geçirilmeliydi. Önce Tardu ile temas kurulurken bir yandan da Kağan'ın kardeşi Chulo Hu ile anlaşılmalıydı. Diğer taraftan Kağan olamadığı için küskün olan Talopien, Apo en büyük düşmandı. Elçinin ifadesiyle adeta devleti kemiriyordu. Neticede kuvvetli olan Işpara'ya karşı ülkesi içindeki muhalif kişileri kışkırtmak stratejinin esasıydı. Chang Sun Sheng'in işaret ettiği noktalardan işe başlayan İmparator Wen, Hami şehrinde bulunan Batı Göktürklerin idarecisi Tardu'ya Yuan Huiyi adlı bir elçiyi kurt başlı sancakla gönderdi. Zaten devletin kağanı Işpara'ya karşı muhalif duygular besleyen Tardu, kurt başlı sancağı alır almaz bağımsızlığını ilan etti ve böylece Batı Göktürk Devleti ortaya çıktı. Tardu, Çin'le diplomatik ilişkilere başladığında Sui İmparatoru onun elçisine daha fazla hürmet gösteriyordu. Stratejinin Batı planı başarıyla uygulandıktan sonra bizzat Chang Sun Sheng gizlice Göktürk Devleti'nin doğusundaki tabi Moğol asıllı kabileler Hisi, Kuomoshi, Kıtanlara, Çitanlar gitmiş, onlara hediyeler sunarak Işpara Kağan'a karşı isyana teşvik etmişti. Stratejinin üçüncü ayağı olarak Kağan'ın kardeşi Chulo Hu seçilmişti. Ona da gizlice adam gönderilip Sui İmparatorunun derin saygı ve selamları sunuldu. Çin'e bağlanması teklif edildi. Ülkesindeki bütün bu entrika faaliyetlerine rağmen Işpara hemen kuvvetini ve kontrolünü kaybetmedi. Çin'de çoğu hanedan yıkılınca kendi eşi Qian Qin prensesin etkisinde kalarak yeni kurulan ve 350 yıl sonra bütün Çin'i birleştiren Sui hanedanına karşı büyük bir saldırıya geçti 582. Muhalif olmalarına rağmen Tardu, Tan Han, Chulo Hu ve Apa'nın kuvvetleri Işpara'nın başkumandanlığındaki orduya katılmıştı. Göktürk ordusunun sayısı 400 bin süvariye ulaşmıştı. Mayi, Liang, Lam gibi eyaletlerin askeri güçleri ilk etapta bozguna uğratıldı. Birçok savunma tedbiri alınmasına rağmen İmparator Wen Göktürk hücumlarını engelleyemiyordu. Muhisiya, Shimen, Wuwei, Tianshui, Anting, Shangchun, Hunhua gibi şehirler istila edildi. Çinli kumandanlar Göktürk ordusuyla savaşmaya cesaret edemiyor, çeşitli bahanelerle geri kaçıyorlardı. Çin'in içlerinde 7 büyük merkezi ele geçiren Göktürk ordularına Tardo ihanet etti. Kendisine bağlı birlikleri alarak savaş alanından geri çekildi, ardından ülkesine döndü. 744. Çin İmparatorunun fermanının etkisi. Bu saldırılar karşısında çaresiz kalan Çin İmparatoru ordusunun ve kumandanlarının moralini yükseltmek için uzun bir ferman yayınladı. Fermanda Göktürklerin neden başarılı oldukları analiz ediliyor ve karşılığında alınması gereken önlemler vurgulanıyordu. Bu söz konusu fermandan sonra Çinli kumandanlara büyük bir cesaret geldi ve Göktürklere karşı bazı ufak savaşları kazanmaya başladılar. Yine de büyük bir zafer elde edememişlerdi. Zaten kazandıkları başarılar daha çok Göktürklerin artık savaşı dikkate almamalarından kaynaklanıyordu. Sürekli savaş kazandıklarından gaflete düşmüşlerdi. 745. Bozkır'da kıtlık ve açlık. Fakat Göktürkler büyük bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Orduda yiyecek bulunamadığı için kemik tozu yemek zorunda kalmışlardı. Arkasından büyük bir salgın hastalık çıktı ve askerlerin önemli bir kısmı öldü. Işbara Khan bunlarla uğraşırken Çinliler harekete geçtiler. Bazı Göktürk ordularını yendiler. Üstelik Apa Khan'ı Işbara'ya karşı isyan için tahrik ettiler. O da Işbara'dan ayrıldı. Ona Tardo örnek gösterilmişti. Işbara, Apa'nın kendisinden kopmasına müsaade etmek istemiyordu. Hızla onun üzerine yürünüp mağlup edildi. Fakat Apa'nın kendisi kaçıp Tardo'ya sığınmayı başardı. Tardo'nun desteğiyle 100 bin kişilik bir ordu toplayan Apa, yeniden Işbara ile çarpıştı ise de yine yenilmekten kurtulamadı. Işbara'ya karşı isyan edenler arasında Tan Han Khan da katıldı. Onu da bozguna uğratan Işbara, Tardo'nun yanına kaçmasına engel olamadı. Hatta kendi kardeşi Tichin Chaya dahi baş kaldırmıştı. Kendisine bağlı boylarla Apa Khan'a itaat edip askeri gücünü onun ordusuyla birleştirdi. Apa ile birleşen Işbara muhalifleri Tardo'nun Çin ile ilişkisini örnek alıp harekete geçerek elçi gönderip Işbara Khan'a karşı yardım istediler. 746. Çinliler en büyük düşmanlarını yok etmiyor. Ancak Çin'deki imparatoru Wen onlara yardım etmeyi düşünmedi. Çünkü Işbara'nın ortadan kalkması durumunda ortaya daha büyük bir kuvvet çıkarsa Çin için daha tehlikeli olabilirdi. Dolayısıyla Göktürk ülkesinde karışık durumun devamını tercih etti. Göktürk ülkesi bu denli karışmasına rağmen Çin'e akınlar ihmal edilmiyordu. Mesela 583 Ağustos'unda Yuhu eyaleti Göktürkler tarafından ele geçirildi. Çinli kumandan Li Sui'yi ağır bir bozguna uğramış, oklanarak öldürülmüştü. Neticede Göktürk ülkelerinin içinde çok ağır bir kıtlık ve iç savaş geçirmelerine rağmen Çin'e büyük bir darbe vurmuşlardı. 584 yılına gelindiğinde iç karışıklıklar ve kıtlık sebebiyle Göktürk askerlerinin sayısı hızla azaldı. Özellikle devlete bağlı boylar ayrılıyorlardı. Suni boyu 10 binden fazla insanla Çin'e gidip Suwei İmparatorluğuna bağlandı. Diğer taraftan Tardo, Işbara'ya karşı onun muhaliflerini destekliyordu. 747. Yeğenin ihaneti ve Çin'in üstünlüğünü kabul etme. Göktürk Devleti'nin hükümdarı Işbara yıllar süren iç savaşlardan yorulmuştu. Önce Tardo ihanet etmiş, arkasından yeğeni Jan Kan, Çinliler adına casusluk yapmıştı. Diğer taraftan Apa, Tan Han, Tichin Cha karşısına geçmişlerdi. Dolayısıyla savaşların uzun sürmesi Işbara'yı yıldırdı. Hanımının tavsiyesi üzerine 584 yılının sonunda Çin'e elçi göndererek İmparator Wen'a kendine Sui Hanedanı'nın soyadının verilmesini teklif etti. Çünkü Qian Qin prenses aslında çoğu hanedanın kızıydı. Dolayısıyla iki hanedan akrabalık yoluyla müttefik olacaklardı. İmparator hemen talebi kabul etti ve prensesin unvanını Tai, büyük gönüllü olarak değiştirdi. Arkasından bir elçi de Işpar'a yolladı ve bundan sonra Süveyi Hanedanı soyadı alan hanımının dolayısıyla imparatorun kızı sayıldığını, bu yüzden kendisinin imparatorun oğlu olduğunu bildirdi. Akraba olduklarını ve nesiller boyu dostluklarının devam edeceğini vurguladı. Süveyi imparatoru da mukabil elçiyle aynı duyguları paylaştığını açıkladı. Neticede başbakan, büyük vezir, Yuching Tise başkanlığındaki kalabalık Çin heyeti ve casus diplomat Chang Sun-sheng Göktürk merkezine vardı. Kaan'ın oturduğunu gören Çinli heyetin başkanı onun ayağa kalkmasını istedi. Ancak Işpara atalarından beri kimsenin insanların önünde eğilmediğini söyledi. Araya giren Çinli hatun prenses Tai, Qian Qin, Kaan'ın kurt karakterli olduğunu ifade etti. Yine Chang Sun-sheng, Göktürklerimde Çin'in de büyük ülke olduklarını ancak Kaan'ın imparatorun oğlu olması sebebiyle ayağa kalkması gerektiğini bildirerek Işpara'yı ikna etti. Bunun üzerine imparatorun mektubunu eğilerek alan Işpara başına götürdü. Bu esnada yanındaki diğer devlet adamları Kaan'larının düştüğü durumdan utanç duymuşlardı ki üzüntülerinden ağlıyorlardı. Daha da ileri giden Çinli heyetin başkanı Yuching Tise, Kaan'ı Çin imparatorunun vassalı olduğunu kabul ettiğini açıklamaya zorladı. Işpara Kaan içine düştüğü güç durumdan Çin'e yaklaşarak kurtulmaya çalışırken ülkesi içindeki muhalefleri hızla güçleniyorlardı. Tan Han ve Tin Chin Cha'nın katılmasıyla Apa Kaan'ın gücü çığ gibi büyümüştü. Ötüken'e kadar uzanan sınırları batıda Altay dağlarını aşmış, Kuca, Hami ve batı ülkelerinin soğutları ile Töles boyları ona bağlanmıştı. Onların hızla kuvvetlenmesi Çin'in dikkatini çekti. 585 yılında Tardu'da Işpara'ya saldırıp mağlup etti. Ancak Çin'deki Süveyi Hanedanı'nın imparatoru Wen, güç durumda kalan Işpara'ya yardıma karar verdi. Onun yardımıyla Işpara, Apa Kaan ve müttefiklerini bozguna uğratıp kendi konumunu sağlamlaştırdı ve kaybettiği bütün eski yerleri geri aldı. Karşılığında Işpara, Çin'e gönderdiği mektuplarla minnet duygularını belirtiyordu. Fakat 586 yılında Süveyi İmparatoru ona Çin'in saltanat devresi takvimini sunarak biraz daha kendine bağladığını gösteriyordu. Bu arada doğuda kuvvetlenen Kıtanlarla Göktürklerin savaşlarını Çinliler araya girerek önlediler. 587 yılının Mayıs ayında Çin'in kuzeyindeki Heng ve Tai eyaletlerinde ava çıktığında çok sayıda geyik vurmuştu. Bunların bir kısmını Süveyi İmparatoruna sundu. Av bittikten sonra Tusuho adlı Çin garnizonunda dinlenirken hastalanan Işpara bir ay hasta yattıktan sonra öldü. Onun ölümü üzerine Süveyi İmparatoru 3 gün yas ilan ettiği gibi 5000 top ipek sunuldu ve defin merasiminde kurban kesildi. 748 Baga Kağan'ın kısa saltanatı. Işpara ölmeden önce kendisinden evvel ola geldiği üzere oğlu yerine yapguluk vazifesini ifa eden kardeşi Chulo Ho'yu tahta vasiyet etti. Bunu yaparken de kendi oğlu Yung Yülü'nün zayıf ve çekingen kişiliğe sahip olmasını göstermişti. Chulo Ho'u Baga Kaan ünvanıyla tahta çıktığında yeğeni hiç itiraz etmedi. Ancak Yabguluk gibi önemli bir mevkiye yükseldi. Yeni Kaan da hemen Çin'e elçi gönderip bağlılığını bildirdi. Arkasından 582 yılından beri devletin başına bela olan Apa Kaan'ın ortadan kaldırılması için destek istedi. Apa Kaan yakalanınca Çinlilerin devreye girmesi üzerine öldürülmeyip siyasi olarak varlığının devamı sağlandı. Baga Kaan 589 yılında batı yönünde adını kaynakların bildirmediği bir ülke üzerine sefere çıktığında alnından vurularak öldürüldü. Kaynaklarda akıllı ve cesur kişiliği vurgulanan Baga, Chulo Hu Kaan'ın fiziki görüntüsünün diğer Kaanlardan farklı bir şekilde uzun yanaklı, sırtı kambur ve açık renk yüzlü olduğu kaydedilmiştir. 549 Çin'e karşı direniş. Baga'nın beklenmedik bir şekilde ölümü üzerine Işparan'ın oğlu Yung Yülü devlet adamları tarafından Kaan seçildi. Ünvanı Tolon Kaan oldu. Tolon Kaan saltanatının ilk yıllarında Çin'e yıllık vergi gönderiyordu. Bu arada 589 yılında Çin'de önemli bir hadise meydana gelmiş, 360 yıl sonra siyasi olarak birleşmişti. Bunu gerçekleştiren de Göktürklerin komşusu Suvei Hanedanı'ydı. Chen Hanedanı'nın ortadan kaldırılması sırasında Göktürklerin yardım teklifi onların Çin'in içlerini öğrenecekleri tehlikesi dolayısıyla kabul edilmemişti. Mağlup Chen Hanedanı'ndan kaçan bazı kişiler Göktürklere sığındı. Eski Chou Hanedanı'nın prensesi olan Qianqin, sonraki ünvanı Tai, onlarla işbirliği yaptığı gibi yine bir başka Çinli devlet adamı Yang Qin de onlara katıldı. Tolon Kaan yıllar geçtikçe kuvvetlenmiş ve vergi göndermeyi durdurmuştu. 593. Bu onun Suvei İmparatorluğu ile aynı seviyeye çıkmasının işaretiydi. Böylece Doğu Göktürk Suvei mücadelesi yeniden başladı. Kendilerine karşı gizli ittifakı öğrenen Suvei İmparatoru Changsun Shengi, Tolon Kaan'a göndererek muhaliflerinin ortadan kaldırılmasını teklif etti. Ancak Doğu Göktürk Kaan'ı muhaliflerle Suveilerin aynı olduğunu söyleyerek Çinli elçiye yüz vermedi. Bu arada Göktürk akınları Suvei topraklarına doğru yeniden başlamıştı. Fakat Çinli elçi Göktürkleri iyi tanıyordu. Gizlice bir devlet meclisi üyesine Toygun, Takuan rüşvet vererek gece prenses ve diğer muhalifleri toplantı halindeyken bastırttı. Daha önce Tolon gizli işlerin çevrildiğine inanmamıştı. Gizli işler aşağıda çıkınca diğer devlet adamlarının hepsi Kaan'la bundan haberi olmadığı için alay ettiler. Tolon bundan sonra Çin'e elçi gönderip iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. Ne var ki Suvei İmparatorunun adı geçen prensesin öldürülmesi isteğini kendisine 4 güzel cariye gönderilmesine rağmen kabul etmedi. Doğu Göktürk Devleti'nin kuvvetlenmesi yeniden Çinlilerin entrika faaliyetlerinin başlamasına yol açmıştı. Çinliler önce Kaan'ın kardeşi Qin Yuxian'ı desteklediler de Tolon onun üzerine yürüyüp öldürdü. Aynı yıl annesinin kardeşi Zhu Tan Tegin'i elçi sıfatıyla Çin'e gönderip Hoten'in yeşim taşlı asalarından sundu. Doğu Göktürk Devleti'ne bağlı boyların büyük bir kısmı Çin'e at, deve, koyun, sığır gibi hayvanlardan binlerce göndererek ilişki kurmuşlardı. 593'e kadar bu hadiseler meydana gelirken Doğu Göktürk ülkesi Kaan'ın yeğeni Jan Kan'ın yaşadığı Baykal Gölü civarından Çin'e haber gönderip ilişki kurması üzerine yeniden felakete sürükleniyordu. Suvei İmparatorluğu'nun devlet adamları durumdan azami ölçüde faydalandılar. Jan Kan'ın Tuli Kaan bundan sonra bu adla anılacaktı. Prestiji yükselince Tai, Qianqin prensesi öldürmek zorunda kalan Tolon yine de Çinlilerle iyi ilişkiler kuramadı. Çünkü artık Suvei Hanedanı Doğu Göktürk ülkesinde tamamen Jan Kan'ı destekliyordu. Hatta onu bir Çin prensesiyle evlendirdiler. Bu arada 582'de devletin doğusundan ayrılıp Batı Göktürk Devleti'ni ilan eden Tardu ile Tolon defalarca çarpışmışlar ancak bir sonuç alamamışlardı. Daha sonra aralarında barış sağlandı. Tuli Kaan, Jan Kan, Çin'in desteğiyle bağımsızlığını elde etmek için harekete geçtiğinde Tolon ile arasında savaş başladı. 597. Çinlilerin bütün desteğine rağmen Tuli başarılı olmamış, Çin'e kaçarak Suvei Hanedanı'na sığınmıştı. Neticede uzun süren Tolon-Çin savaşları başladı. Savaş meydanlarındaki bütün mücadeleleri kazanan Tolon Kaan, Çinlilerin casusluk ve entrika faaliyetlerini engel olamadı. Özellikle Töles adıyla anılan ve bütün memleketin ahalisini oluşturan boyların Çinlilerin tahriklerine kapılıp isyan etmeleri devleti temelinden sarstı ve bu isyanların birinde hayatını kaybetti. Aslında önceleri kalabalık Çin ordularını mağlup ederek büyük başarılar kazanmıştı. 16. ayrımın sonu, sayfa 144.